Portreler. Hazırlayan ve sunan Adem Kaya.
Her fırsatta kalbinizi ve içgüdülerinizi dinleyin. Her gününüzü son gününüzmüş gibi yaşayın. İşte Steve Jobs böyle diyordu. Kıymetli dinleyenler, bir pazar gününden daha sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Adem Kaya. Bu haftaki portremiz herkesin yakından tanıdığı Stephen Paul Jobs. Yani Steve Jobs. Steve Jobs, 24 Şubat 1955'te San Francisco'da doğdu. O dönemde üniversite öğrencisi olan biyolojik ebeveynleri John Shible ve Suriye asıllı Abdülfettah, John Jandali evli olmadıkları gerekçesiyle bebeklerini evlatlık vermek zorunda kalmışlardı. Kıymetli dinleyenler, birkaç ay sonra evlenen çiftin bir de kızları oldu. International Business Times'ın haberine göre, bundan birkaç ay önce medyaya oğluyla tanışmak istediğini söyleyen Jandali, parasının peşinde olduğumu düşünmesini istemediğim için gururum izin vermedi. Bu yüzden Steve'i aramadım. Bunu onun yapmasını bekliyordu. Benim param var ve oğlum yok, bu beni üzüyor, diye açıklama yapmıştı. Ama bu açıklama Steve Jobs'tan karşılık görmedi. Fakat Steve'in biyolojik kız kardeşi Mona Simpson ile muazzam bir ilişkisi vardı. Kıymetli dinleyenler, istenmeyen bebeğe evlat edinen ve ona Steve adını veren Paul ve Clara Jobs, San Francisco yakınlarındaki Santa Clara'da yaşayan işçi sınıfından bir çiftti. Mountain View'de yaşadıkları evde yıllar sonra Steve Jobs ilk bilgisayarını kendi elleriyle yapacaktı. Takvim yaprakları 1972'yi gösteriyordu sevgili dinleyenler. Yer Portland'tı. Oregon'daki Reed Üniversitesi'ne girmişti Jobs. Akademik hayatın disiplinine uyum sağlayamadığı için birinci dönemin sonunda okulu bırakmıştı. Video oyunları yapan bir şirkette teknisyen olarak çalışmaya başlayan Steve, aynı dönemde ev yapımı bilgisayar kulübüyle tanıştı. O dönemde hesap makineleri üzerine çalışan Pickard ve Steven Wozniak ile birlikte muazzam bir gelişim kaydetti. Ve birçok toplantılara katıldı. Bu toplantılar devrim niteliğindeydi. Ve bu toplantılarda devrim niteliğindeki keşiflerini ilk defa farklı kişilerle paylaştılar. Wozniak'ın Steve Jobs'ın ailesinin garajında oluşturduğu anakart, bilgisayar klavyesinde basılan harfin monitörde belirmesini sağlıyordu. Ve bu bir ilkti sevgili dinleyenler. Şu an geldiğimiz noktaya baktığımızda kıymetli dinleyenler, o dönemdeki uğraşların ne kadar kıymetli olduğunu anlıyoruz. 1 Nisan 1976'da Steve çok muazzam bir oluşum başlattı. O sırada aralarında olan üçüncü kurucu, ortak Ron Wayne, iki haftadan kısa bir süre sonra ayrıldı. Ve Wozniak'ın oluşturduğu o alet, $666.66 satışa sunuldu. Jobs'ın görevi ise üretim için kaynak oluşturmak ve bu ürünün pazarlanması için birçok alan oluşturmaktı. İlk devre kartlarının parasını ödeyebilmek için Steve Jobs minibüsünü $250, Wozniak ise hesap makinesini $500 satmıştı. İşte bu kadar kıymetliydi sevgili dinleyenler. Özellikle mühendisler ve meraklıları hedefleyen bu modeli kullanabilmek için klavyeyi ve monitörü kullanıcının bağlaması gerekiyordu. ve kurdukları şirket 1977'de kurucuları ve risk sermayedarları tarafından şirketleştirildi. Renkli grafikleri oluşturabilen dünyanın ilk kullanıcı dostu kişisel bilgisayarını onlar üretmişti. Bu ürün küçük bir gruba değil, kitle piyasaya hitap ediyordu. Şirketin gelirleri 1 milyon dolara ulaştı. Büyük oranda Wozniak'ın eseri olan bu model çeşitli iyileştirmelerle 1993 yılına kadar üretildi. Sevgili dinleyenler, şirket hızla büyürken Jobs'ın kişisel hayatı da hareketliydi. 23 yaşındayken kız arkadaşı Kristen Brennan'dan Lisa adında bir kızı oldu. 1991 yılında kendisinden 9 yaş küçük olan Lauren Powell ile hayatını birleştirdi ve Reed, Erin, Evie adında 3 çocuğa sahip oldu Steve Jobs. Kıymetli dinleyenler, Steve Jobs hayatımızın her noktasında biliyorsunuz ki var. Çünkü kullanmış olduğumuz bilgisayarlar, yazılımlar ve birçok kod kendisinin uğraşları sonucunda bizim bu zamanımıza kadar taşınmış ve hayatımızı ciddi manada kolaylaştırmıştır. 1980 yılında kurmuş oldukları o muazzam şirket topladığı 110 milyon dolar ile o güne kadarki en yüksek halka arzlarından birini gerçekleştirdi ve 1982 yılında şirketin geliri 1 milyar dolara kadar yükseldi. Ve aynı yıl piyasaya sürülen Lisa modeli çok yenilikçi olmasına rağmen maliyeti olduğu için 2 sene sonra geri çekildi. Bir yıl sonra ilk grafik kullanıcı arayüzü ve büyük düşün yaklaşımıyla Macintosh lanse edildi. Ridley Scott'un yönettiği 1984 isimli efsanevi reklam filmi 900 bin dolar gibi o dönemde duyulmamış bir meblağ karşılığında ki sevgili dinleyenler o sene Super Bowl'da yani biliyorsunuz Amerika'da olan Amerikan Futbolu Ligi'nin final maçı devre arasındaki reklamlar için kullanılan isimdir bu. Super Bowl'da yayınlanan en pahalı reklamlardan bir tanesiydi bu. İşte küçükken kafasına koymuş olduğu büyük hedefi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyordu Steve Jobs. Ve başından birçok şey geçiyordu kendisinin. Ve daha sonra Steve Jobs Next isimli donanım ve yazılım geliştirme şirketini kurdu. Aynı zamanda Yıldız Savaşları'nın kurucusu, yönetmeni George Lucas'tan Pixar'ı satın aldı. Bu ürün çok sayıda satılmış olmasa da etkili bir bilgisayardı. Dünyanın ilk internet tarayıcısı bunlardan birinde oluşturuldu. Ve bugünkü birçok yazılımın temelini işte bu sistem oluşturuyordu sevgili dinleyenler. Ve sevgili dinleyenler, Steve Jobs farklı farklı sebeplerden dolayı kendi kurmuş olduğu şirketten gönderildi. Çünkü bir yönetim kurulu vardı ve bu yönetim kurulunun vermiş olduğu karar önemliydi. Wozniak'la birlikte kendi garajlarında kurmuş oldukları şirket zamanla 4000 çalışana ulaştı ve muazzam bir değere sahip oldu. Ve bir yönetici aldılar. Bu yöneticiyle ters düşen Steve Jobs fikirleri, yöneticiye yönetim kurulunun da yardım etmesiyle Steve Jobs'ı saf dışı bıraktılar. 1997'de Amelio ayrılınca o şirketten Jobs geçici olarak CEO olarak tekrar o şirketin yönetimini ele aldı. Steve Jobs'ın ilk işi tutmadığı bütün projelerden kurtulmak oldu. Bir sene sonra çok muazzam bir devrim oluşturdu Steve Jobs. Kaybettiği gücü tekrar geri kazandırdı. İnsanların internetle tanışmaya başladığı günlerdi ve bilgisayar alma fikri herkese işlemişti. ...2000'de ünvanının başındaki geçici CEO kelimesi geçici kaldırılarak sadece CEO'ya dönüştü. Ve Jobs yine kendi şirketinin CEO'su oldu. Ağustos 2011'deki ani istifasına kadar bu böyle devam etti. Bu süre boyunca birbiri ardına gelen yenilikçi ürünlerini ve durdurulamaz yükselişini izledik hep beraber. İşte bu muazzam bir şeydi sevgili dinleyenler. Ve birçok yenilik getirdi. Birçok yenilik getirmesinin yanında Steve Jobs'ın nasıl bir başarı hikayesini başardığı, kazandığı ve bununla ilgili neler yaptığıyla alakalı birçok done vardı elimizde. Neden? Çünkü Steve Jobs geleceği tahmin etmiş olacak gibi kurgular yapıyordu. O kadar isabetli buluşlar yapıyordu ki sevgili dinleyenler, şu anda hayatımızın birçok noktasında kullandığımız ve hayatımızı kolaylaştıran ürünleri Steve Jobs kazandırmıştı bize. 1990'lı yılların ortasında iflasın eşiğinden dönen şirketi Ağustos 2011'de dünyanın en değerli şirketi unvanına kavuşturan kişi yine Steve Jobs'tı sevgili dinleyenler. Son 7 yıldır pankreas kanseriyle mücadele ediyordu. Ekim 2004'te ameliyat olduğunu ve iyileşeceğini söyleyen Jobs'ın aşırı kilo kaybettiğini fark etmemek mümkün değildi. 2008'de yaptığı açıklamada şirketten ayrılmayı düşünmediğini söyleyen efsanevi CEO, 2009 yılı başında bir süre izin almak durumunda kaldı ve karaciğer nakli ameliyatı oldu. Haziranda görevinin başına dönmesine rağmen Eylül'de katıldığı bir organizasyonda halsizliği gözlerden kaçmamıştı. 2011 başında tekrar izne çıkan Jobs, şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda günlük işleri bırakacağını ancak hala CEO olduğunu ve önemli kararları kendisinin vereceğini açıklamıştı. 24 Ağustos'ta istifa eden Jobs, bir lansmanın ertesi günü aramızdan ayrıldı. Sevgili dinleyenler, başarılarla dolu bir hayatın ardından söylenecek çok söz yok aslında. Teknolojiye bakış açımızı değiştirdiği ve ürünleriyle hayatımızı kolaylaştırdığı için hepimiz Steve Jobs'ı saygıyla anıyoruz. 12 Haziran 2005'te Stanford'un mezuniyet töreninde yaptığı ilham verici konuşma ise akıllarımıza kazınan muazzam bir zaman dilimiydi. Ve kıymetli dinleyenler, Steve Jobs hakkında ilginç bilgiler de mevcuttu. Mesela Steve Jobs, öğrenme zorluğu hastalığı olan disleksiye sahipti. Aynı zamanda küçükken okulunda terör estirilmiş, sınıfa yılan saldığını ve bomba patlattığını ise kendisi itiraf etmiştir. Steve Jobs'ı 12 yaşında ilk kez bir bilgisayarla tanıştıran kişi, bugün Hewlett Packard şirketinden mühendis olarak çalışan Larry Lang idi. Ve Steve Jobs da Einstein gibi sevdiği bir kıyafetten birden fazla alanlardan biriydi. Kıymetli dinleyenler, Steve Jobs, çok şaşıracaksınız bu bilgiye, hayatı boyunca tek bir kod bile yazmamıştır. Ve Steve Jobs, tasarlamış olunan bir ürünü eline aldığında yanlışlıkla onu akvaryuma düşürmüştür. Akvaryuma düşürdükten sonra su içerisindeyken çok fazla baloncuk çıkarınca Steve Jobs cihazın içinde çok fazla boşluk olduğunu ve daha küçük yapılabileceğini söylemiştir. Ve çok enteresan bir bilgi, geç kalan sekreterine sebebini sorduğunda arabası bozulduğu için geç kaldığını öğrenen Steve Jobs, o gün sekreterine son model bir Jaguar araba almış ve bir daha geç kalmamasını istemiştir. Kıymetli dinleyenler, Steve Jobs da Abraham Lincoln, Walt Disney, Mark Zuckerberg, Henry Ford, Thomas Edison ve Bill Gates gibi üniversiteyi yarıda bırakmıştır. Şarkıcı John Baez ile ilişkisi olan Steve Jobs tam bir Bob Dylan hayranıydı. Sonra sevgilisi John Baez, Steve Jobs'ı terk etti. Google'ın kurucuları arasında olan Larry Page ve Sergey Brin'e akıl hocalığını yine Steve Jobs yapmıştır. Steve Jobs, peskateryandı. Yani yalnızca balık eti yiyordu ve onun haricinde vejeteryandı. Ve kendi şirketinin ilk bilgisayar ve makinelerini Stanford Üniversitesi'ne bağışlamıştır. Steve Jobs pankreas kanseriydi. Ve nedendir bilinmez sevgili dinleyenler, Steve Jobs arabasını her zaman engelli parkına park ediyordu. Evet kıymetli dinleyenler, işte o muhteşem konuşma. Bugün dünyanın en iyi üniversitelerinden birinin diploma töreninde sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Ben üniversiteden hiç mezun olmadım. Doğruyu söylemek gerekirse mezuniyete en yaklaştığım anda işte bu an. Sizlere hayatımla ilgili 3 hikaye anlatacağım. Hepsi bu. Büyütülecek bir şey değil. Sadece 3 hikaye. İlki noktaları birleştirmekle ilgili. İlk 6 aydan sonra Reed Üniversitesi'nde derslere girmeyi bıraktım. Ancak gerçek anlamda okulu bırakana kadar bir 18 ay kadar daha okulda kaldım. Okulu neden bıraktım? Olay ben doğmadan başlamıştı. Biyolojik annem genç, evlenmemiş bir üniversite mezunuydu ve beni evlatlık vermeye karar vermişti. Beni üniversite mezunu bir çiftin evlatlık almasını çok istiyordu. Sonunda da bir avukat ve karısı tarafından alınmam için her şey hazırdı. Tek sorun, ben ortaya çıktıktan sonra beni evlat edinecek çiftin esasında bir kız çocuğu istediklerini anlamış olmalarıydı. Bir gece yarısı bekleme listesinde olan müstakbel aileme bir telefon geldi. Elimizde beklenmedik bir erkek bebek var. Onu istiyor musunuz? Onlar da tabii ki diye yanıtladılar. Biyolojik annem, annemin üniversiteyi, babamın ise liseyi bile bitirmemiş olduğunu öğrendiğinde evlatlık verme işlemini tamamlayacak son kağıtları imzalamayı reddetti. Ancak birkaç ay sonra ailemin beni üniversiteye yollayacaklarına dair söz verdikten sonra ikna oldular. Ve 17 sene sonra üniversiteye başladım. Ama saf bir şekilde. Neredeyse Stanford kadar pahalı bir okulu seçtim. Ve emekçi ailem bütün birikimleri benim okul parama gidiyordu. 6 ay sonra buna değmeyeceğini fark ettim. Hayatımla ilgili ne yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ve üniversitenin de bunu bulmam için nasıl bir fayda sağlayacağını çözememiştim. Orada durmuş, ailemin hayat boyu biriktirdiği parayı harcıyordum. Sonuçta okulu bırakmaya ve her şeyin yoluna gireceğine inanmaya karar vermiştim. O zaman çok korkutucu gelmişti. Ama geriye dönüp baktığımda hayatımda verdiğim en iyi kararlardan birinin bu olduğunu fark ettim. Okulu bıraktığım an zorunlu fakat gereksiz olan ve ilgimi çekmeyen tüm dersleri almama gerek kalmamıştı. Böylece sadece bana ilginç gözüken derslere girebilecektim. Bu aslında hiç de romantik bir durum değildi. Yurt odam olmadığından arkadaşlarımın odalarında yerde yatıyor, kola şişelerinin 5 centlik depozitolarıyla yemek alıyor, her pazar akşamı güzel bir yemek yemek için 7 mil uzaktaki Hare Krishna Kilisesi'ne gidiyordum. Çok güzeldi. Merakım ve sezgilerim sayesinde içine düştüğüm çoğu şey daha sonra benim için paha biçilemez bir deneyime dönüşmüştü. Bir örnek vereyim. O zamanlar Reed Üniversitesi muhtemelen ülkedeki en iyi kaligrafi dersini veriyordu. Kampüsteki her poster, çekmecelerdeki her etiket çok güzel şekilde elle kaligrafi edilmiş, okulu bırakmış olduğum ve zorunlu dersleri almak zorunda olmadığım için kaligrafi dersi alıp nasıl yapıldığını öğrenmeye karar verdim. Serif ve sans serif yazı karakterleri, değişik harf kombinasyonları arasındaki boşluğu ayarlama ve harika bir tipografiyi harika yapanın ne olduğu hakkında çok şey öğrenmiştim. Çok güzeldi. Tarihsel ve sanatsal olarak o kadar inceydi ki bilim hiçbir şekilde bunu yakalayamazdı ve bunu muhteşem bulmuştum. Bunların hayatımda pratik bir uygulama bulma olasılığı yoktu. Ama 10 sene sonra ilk işimi tasarlarken bir anda aklıma geliverdi. Bunların hepsini işte o işimde kullandım. Güzel bir tipografiye sahip ilk bilgisayarı ben yaptım. Eğer o derse hiç girmemiş olsaydım, çok yönlü yazı karakterine veya boşlukları doğru orantıda kullanan fontlara sahip olmayacaktı. Ve hiçbir kişisel bilgisayarın bunlara sahip olmayacağı muhtemeldi. Okulu bırakmamış olsaydım, o kaligrafi dersine girmemiş olacaktım ve kişisel bilgisayarlar şu an sahip oldukları o harika tipografiye sahip olmayacaklardı. Tabii ki üniversitedeyken noktaları ileriye bakarak birleştirmek imkansızdı. Fakat 10 sene sonra geriye dönüp baktığımda her şey çok ama çok berraktı. tekrar söylüyorum, noktaları ileriye bakarak birleştiremezsiniz. Onları sadece geriye baktığınızda birleştirebilirsiniz. Noktaların gelecekte bir şekilde birleşeceğine inanmanız gerekiyor. Bir şeye güvenmelisiniz. Allah'a, cesaretinize, kaderinize, hayata, karmaya, herhangi bir şeye. Bu yaklaşım beni hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi hayatımı da bütünüyle değiştirdi. İkinci hikayem sevgiyle ve kaybetmekle ilgili. Hayatımın erken bir döneminde neyi sevdiğimi bulduğum için şanslıydım. Bozniak ve ben 20 yaşındayken ailemin garajında büyük bir şirket kurduk, çok yoğun çalıştık ve 10 sene sonra bu şirket garajdaki 2 kişiden 4000 çalışana ulaştı. 2 milyar dolarlık bir şirkete dönüştü. Ve en nadide ürünümüzü piyasaya sürdüğümüzde ben 30 yaşına yeni basmıştım. Ardından kovuldum. Hayatımın odak noktası olan şey bir anda yok olmuştu. Bu büyük bir yıkımdı benim için. Birkaç ay ne yapacağımı bilemedim. Bir önceki girişimci Nestle yüzüstü bırakmış, rütbe tam bana teslim edilirken onu elimden düşürmüş gibi hissettim. Dave Packett ve Bob Noyce'dan bu başarısızlığım için özür diledim. Fazla göz önünde olan bir başarısızlık sembolü olmuştum ve vadiden kaçmayı bile düşünmüştüm. Fakat içimde bir şeyler uyanmaya başladı. Yaptığım işi hala sevdiğimi fark ettim. Dışlanmıştım ama hala aşıktım ve yeniden başlamaya karar verdim. O zaman farkına varmamıştım ama oradan kovulmak başıma gelebilecek en iyi şey olmuştu. Başarılı olmanın varlığı ve ağırlığı yeniden başlamanın hafifliğiyle yer değiştirmişti. Hiçbir şey hakkında eskisi kadar emin değildim. Hayatımın en önemli dönemine girmek üzere özgürleşmiştim. Üçüncü hikayem ölüm hakkında. 17 yaşındayken şöyle bir şey okumuştum. Her gününü hayatının son günüymüş gibi yaşarsan günün birinde haklı çıkarsın. Bu cümlem beni çok etkilemişti. Ve o günden bu yana, yani 33 yıldır her sabah aynaya bakıp kendi kendime hep şunu sordum. Eğer bugün hayatının son günü olsaydı, bugün yapacağın şeyleri yapmak ister miydin? Uzun süre ard arda hayır yanıtını verdiğimde bir şeyleri değiştirmem gerektiğini anladım. İnsanın kısa süre içinde öleceğini kimse bilmez. Yaşantısına damga vuracak kararlar vermesi açısından büyük önem taşır. Çünkü her şey tüm dış beklentiler, gururlar, küçük düşme ya da başarısızlıklar, korkuları, tüm bunlar ölüm karşısında değerlerini yitirir, yalnızca ölümdür önemli olan. Bir yıl kadar önce bana kanser teşhisi kondu. Sabah 7.30'da girdiğim ultrasonda pankreastaki tümör bariz bir şekilde görünüyordu. Bense pankreasın ne olduğunu bile bilmiyordum. Beni ölüme en çok yaklaştıran olay işte insanların kendini çok fazla duyarsız hissetmesiydi. Oysa ölüm hepimizin ortak sonu. Şimdiye dek hiç kimse ölümden kaçamamıştır. Bunun böyle de olması gerekir. Çünkü ölüm hayatın en güzel icatlarından biridir. Gençliğimde bizim neslin kutsal dergilerinden biri sayılan The Whole Earth Catalog adında inanılmaz bir yayın vardı. Menlo Park yakınlarında yaşayan Steven Brandt adında biri tarafından şiirsel bir tarzla kaleme alınmıştı. 1970'lerin ortalarıydı. O zamanlar sizin yaşlarınızdaydım. Son baskının arka kapağında sabahın erken saatlerinde çekilmiş bir yol fotoğrafı vardı. Hani her macerasının kendisini otostop çekerken bulabileceği yollardan biri. Fotoğrafın altında şu sözler yer alıyordu. Aç kalın, budala kalın. Sizi aç kalmanız rahatsız etmiyorsa, aptal kalmanız da rahatsız etmeyecektir. Evet kıymetli dinleyenler, bir portreler programının daha sonuna geldik. Bu haftaki portremiz Steve Jobs'tı. Steve Jobs gibi başarılı olun. Üniversiteyi bırakmayın. Steve Jobs bıraktı ama siz bırakmayın. Evet kıymetli dinleyenler. Teknik yapımda Mahmut Dağıstan ve ben programın yapımcısı Adem Kaya. Ölüm hayatın en güzel icatlarından birisidir diyen Steve Jobs'ı anlattık bu hafta. Hoşçakalın.
Portreler. Hazırlayan ve sunan Adem Kaya.